Mısır'dan toplu çıkış. Dikenlerin arasında bir zambak gibi. Kitissa, aldığın zaman. 31. Sevgim, dikenler arasındaki bir zambak gibi kız evlatların arasındadır. Yaradan insanı yukarıdakine benzer yapmak istedi. Dolayısıyla dünyada yukarıdaki zambak, malhut gibi bir zambak olacak. Ve mis kokulu zambak dünyadaki bütün zambaklardan daha iyidir. Dikenlerin arasında büyüyen bir tek odur ve o kokması gerektiği gibi kokar. Bundan dolayı o 70 çift ekti, bunlar 70 tane ruhtu ve onları dikenlerin Mısırlıların arasına getirdi. Ve bu dikenler gelir gelmez oradaki bu çiftler dallar ve yapraklar verdiler ve dünyaya hakim oldular. Ve zambak onların arasında tomurcaklandı. 32. Yaradan zambağı onların arasından alıp çıkarmak istediği için dikenler hiçbir şey olarak görülene kadar kurudular ve uzağa atıldılar ve yozlaştılar. O zambağı toplamaya gittiği zaman, ilk doğan oğlunu dışarı çıkardığı zaman kral, birkaç ordu, bakan ve sancağı dalgalanan yöneticilerin arasında gitti. Yeni doğan oğlunu birkaç güçlü, kuvvetli kişiyle dışarı çıkardı ve onu olması gerektiği gibi kralın evinde oturtmak üzere kendi sarayına getirdi. Benim için aç, kız kardeşim, karım. Emor, konuş. 128. Ben uykudayım ama kalbim uyanık. Bir ses, sevgilim kapıyı çalıyor. İnsanlar dedi ki, ben sürgünde, Mısır'da uyuyorum. Bu böyledir çünkü sürgün, solun sağ üzerindeki hakimiyeti yüzündendir ve uyku olan Malhut'un Mohini, solun diniminden uzaklaşır. Oğullarım ağır kölelikteydiler ve onları sürgünde yok olmasınlar diye tutmak için kalbim uyanık. Bir ses, sevgilim kapıyı çalıyor, yaradandır ve demiştir ki ve ben anlaşmamı hatırladım. 129. Bana iğne deliği kadar bir geçit aç ve ben senin için yüksek kapıları açacağım. Benim için aç, kız kardeşim. Çünkü benim giriş kapım senin içinde. Oğullarım sadece senin içine girebilirler. Eğer kapını açmazsan o zaman ben kilitli kalırım, bulunamayacağım. Bu nedenle benim için aç. Kesinlikle benim için aç. Bu nedenle İsrail kralın içine gelmek istediği zaman dedi ki, bana haktan yana oluşun kapılarını aç. Bu Yaradan'ın kapısıdır. Haktan yana oluşun kapıları malhuttur. Krala girmenin yoludur. Bu Yaradan'ın kapısıdır. Onu bulmanın ve onunla birleşmenin kapısıdır. Bu nedenle benim için aç, kız kardeşim, sevgilim. Seninle eşleşmek ve sonsuza kadar seninle barış içinde olmak için. Çünkü Zerampe'nin kendisi Hohma'dan saklı olan Hasadim'in içindedir. Ve Malhut'un kendisi Hasadim olmaksızın Hohma'nın içindedir. Gece diye adlandırılır. Çünkü Hohma Hasadim olmadan parlamaz. Bu nedenle insanların kurtuluşu için tam bolluk sadece Zerampin ve Malhut'un zivugunda vardır. Şu nedenle, çünkü Zerampin'in Hasadim'i Hohma'nın Malhut'u ile karışır ve İsrail gardan tam bir bolluk alır. Mayasız ekmek ve matza, tetzave, emir. 74. Bir tek oğlu olan ve tek oğlu hasta olmuş olan bir kral gibidir. Bir gün yemek istedi, dediler ki, bırakın kralın oğlu ilacını yesin ve onu yemeden önce evde başka yiyecek olmasın. Ve öyle yaptılar. İlacı yediği zaman dedi ki, bundan böyle bırakın, ne isterse yesin, bu ona zarar veremeyecektir. 75. Benzer şekilde halk Mısır'dan çıkıp geldiği zaman onlar inancın anlamını ve temelini bilmiyorlardı. Yaradan dedi ki, bırakın insanlar şifayı tatsın ve bu ilacı yedikleri sürece başka yiyecek göstermeyin onlara. Yani mayalı hamuru. Matza, mayasız ekmek yedikleri zaman ki inancın, malhutun anlamını bilmek için ilaçtır. Yaradan dedi ki, bundan böyle onlar mayalı hamur için uygundurlar. Bırakın onu yesinler. Çünkü artık bu onlara zarar veremez. Ve Şavuot gününde Zerampin'in yüce ekmeği yani tam şifa bulundu. 76. Bu nedenle mayalı hamur sunulmuştur. Yani sunakta sunulan kurbanlar aracılığıyla sunakta yakılmak üzere kötü eğilim sunulmuştur ve diğer iki ekmek birbirine örülmüş olarak sunuldu. Diğer iki ekmek kurbanların yanı sıra demektir. Mayalı hamur, kötü eğilim, kurbanlar aracılığıyla sunağın ateşinde yandı ve halka hükmedemez ve ona zarar veremez. Bu nedenle işte o gün ışığın şifası ile kutsal olanlar yaradanla birleşir. Kızıldeniz'i geçmek ve doğurması gereken dişi geyik. Beşala, Firavun gönderdiği zaman. 178. İsrail deniz kenarında kamp kurduğu zaman yukarıda ve aşağıda bir takım kalabalıklar ve bir takım askerler ve bir takım kamplar gördüler ve hepsi İsrail'e karşı toplanmışlardı. Bu kötü durum içinde İsrail dua etmeye başladı. 179. O zaman İsrail her yönden zorluk gördü, yükselen dalgalarıyla deniz önlerindeydi. Arkalarında ise Mısır'ın bütün görevlileri ve kampları vardı. Ve üstlerinde de bir takım iftiracılar vardı. Yaradan'a feryat etmeye başladılar. 182. Topraklarda dişi bir geyik vardır ve Yaradan onun için çok şey yapar. Feryat ettiği zaman Yaradan onun yakarışını duyar ve sesini kabul eder. Ve dünya su için merhamete ihtiyaç duyduğu zaman o bir ses çıkarır ve Yaradan onun sesini duyar ve sonra Yaradan tüm dünyaya merhamet eder. Yazıldığı üzere geyiğin su derelerine özlem duyuşu gibi. 183. Ve doğurması gerektiği zaman her taraftan tıkanmıştır. Başını dizlerinin arasına koyar ve yüksek bir sesle feryat eder. Sonra Yaradan ona acır ve ona bir yılan yollar. Yılan onu pudentasından sokar ve içindeki o yeri yırtarak onu açar ve onu hemen doğurtur. Bu konuda Yaradan'dan talepte bulunmayın ya da Yaradan'ı denemeyin. Toplu çıkışın hikayesini anlatma emri. Bo, Firavun'a gel. 179. Bunu takip eden emir, Mısır'dan toplu çıkışı överek konuşmaktır ki, insan için bu her zaman zorunludur. Mısır'dan toplu çıkışın hikayesini anlatan ve bu hikayeden keyif alan her insan, kutsallık, her yönden gelen neşedir ile sonraki dünyada neşelenir. Bu insan efendisi ile çok mutlu olandır ve Yaradan onun bu hikayesi ile çok mutlu olur. 180. Yaradan refakat edenlerini bir araya getirdiği zaman onlara der ki, gidin ve beni öven hikayeyi benim çocuklarımın anlattığı ve benim kurtuluşumla mutlu oldukları hikayeyi dinleyin. Hepsi gelip toplanır ve halk ile birleşir ve övgünün hikayesini dinlerler. Efendilerinden kurtulmanın sevinciyle hepsi mutludur ve gelip Yaradan'a bu mucizeler ve zor işler için teşekkür ederler ve onun topraklarındaki kutsal millet için ona teşekkür ederler. Ve onlar Yaradan'ın kurtuluşunun sevinci ile mutludurlar. 181. Sonra ona yukarıdan daha çok güç ve kuvvet eklendi ve bu hikayeyle halk yaradana kuvvet verir. Gücü övüldüğü ve kendisine teşekkür edildiği zaman kendisine daha fazla güç ve kudret verilen bir kral gibi ve herkes ondan korkar ve onun saygınlığı hepsinden yukarı çıkar. Bu nedenle bu hikaye ve övgü anlatılmalıdır. Benzer şekilde insan her zaman Yaradan'ın önünde konuşmalı ve mucizeyi onun yapmış olduğu bütün o mucizelerle birlikte halka duyurmalıdır. 182. Fakat mucizeler hakkında konuşmak neden bir zorunluluktur? Ne de olsa Yaradan her şeyi bilir. Önce gelenleri de sonra gelecek olanları da. Öyleyse onun yapmış olduğu ve bildiği neden onun önünde ilan edilsin ki? Gerçekten de insan mucizeyi bildirmek ve onun önünde onun bütün yapmış olduklarını konuşmak zorundadır. Çünkü bu sözler yükselir ve yukarının bütün ev halkı toplanır ve onları görür ve Yaradan'a teşekkür eder. Ve onun saygınlığı yukarıdakilerin ve aşağıdakilerin gözünde yükselir. Yazgıda olan kurtuluş. Ki Tazriye, kadın doğurduğu zaman. 186. Mısır'dan çıkıp geldiğiniz günlerdeki gibi size mucizeler göstereceğim. Yaradan halkı Mısır'dan kurtarmak için gönderildiği günlerde olduğu gibi oğullarına kurtuluşu göstermeye yazgılıdır ve o Mısırlılara bu afetleri gönderdi ve onlara halk için vurdu. Günlerin sonundaki kurtuluş ile Mısır'dan kurtuluş arasındaki fark nedir? Mısır'dan kurtuluş tek bir kraldan ve tek bir krallıktan kurtuluştu. Ama buradaki dünyanın bütün krallarından kurtuluştur. O zaman Yaradan bütün dünyaya saygınlık kazanacak ve herkes Yaradan'ın egemenliğini bilecek ve halkın gitmesine izin vermedikleri için herkes bir için iki kere olmak üzere yukarıdan gelen darbelerle vurulacak. 187. Sonra Yaradan'ın egemenliği belirecek yazıldığı üzere ve Yaradan bütün yeryüzünün kralı olacak. Ve sonra milletler halkı Yaradan'a getirmeye gönüllü olacaklar. Yazıldığı üzere ve onlar senin bütün kardeşlerini getirecekler. Sonra atalar başlangıçta olduğu gibi oğullarının kurtuluşunu görmek için sevinç içinde dirilecekler. Yazıldığı üzere Mısır topraklarından çıkıp geldiğimiz günlerde olduğu gibi size mucizeler göstereceğim. Kötü eğilim ve iyi eğilim. İlk önce kötü eğilim misafir gibidir. Va et hanan, yalvardım. 150. Kötü eğilim neye benzer? Bir kişiye bağlanmak için geldiği zaman ateşe yerleştirilmeden önceki demir gibidir. Isıtıldıktan sonra tamamen ateş gibi geri getirilir. 151. Kötü eğilim bir kişiyle bağlanmak için geldiği zaman giriş yolunu gören ve onu durduracak hiç kimsenin olmadığını gören bir kişi gibidir. Eve girer ve orada misafir olur ve orayı terk edip kendi yoluna gitmekten onu alıkoyacak hiç kimsenin orada olmadığını görür. Eve girdiği ve orada onu durduracak hiç kimse olmadığı için o eve atanmış oldu ve tüm evin kendi mülkiyetinde olduğunu bulana kadar evin sahibi haline geldi. Kötü eğilim kişiyi nasıl baştan çıkarır? Vayera, yaradan göründü. 339. Asalığın iki kızı vardır diye yazılmıştır. Hav, hav, ver, ver. Bunlar kötü eğilimi beden üzerinde hüküm sürmek üzere uyandıran kötü eğilimin iki kızıdır. Bir tanesi her zaman bedende büyüyen bir ruhtur ve bir tanesi de dünyadaki bütün kötü ihtiraslara ve fena isteklere hasret çeken bir ruhtur. Bu büyük olandır ve ilki de daha genç olandır. 340. Kötü eğilim ona inanmaları için insanları baştan çıkarmak ve onları parçalayan ölüm oklarının onlara atıldığı yere onları götürmek üzere sadece bu iki ruhla birleşir, yazıldığı üzere bir ok karaciğerini parçalayana kadar. 341. Dağlarda soygun yapan ve kendilerini dağlarda berbat bir yerde saklayan ve insanların o yerlere gitmeyeceğini bilen haydutlara benzer. Ne yaptılar? Onlardan kaçtılar. Hepsinden en akıllı olan, insanları nasıl baştan çıkaracağını bilen, onlardan ayrılan ve dünyadaki bütün insanların gittiği doğru yolun üzerinde oturan, dünyanın insanlarına bir kere ulaştığı zaman onları ağına düşürünceye kadar onlarla bağ kurmaya başlar. Onları öldürecek olan haydutların olduğu korkunç yere insanları götürür. Kötü eğilimin yolu böyledir. Dünyadaki insanları kendine inandırana kadar ayartır ve sonra onları ölüm oklarının olduğu yere götürür. Kötü eğilim ile başa çıkmak. Mickets sonunda. 195. Kişi her zaman iyi eğilimi, kötü eğilimi öfkeli kılmalı ve onunla uğraşmalıdır. Eğer ondan ayrılırsa iyi. Eğer ayrılmazsa bırakın ıslahı ile uğraşsın. Çünkü kötü eğilimi ışıktan başka hiçbir şey kıramaz. Eğer onu terk ederse iyi, eğer terk etmezse onu kırmak için ona ölüm gününü hatırlatsın. 196. Burada gözlemlemeliyiz. Neticede bu kötü eğilimdir, ölüm meleğidir. Ölüm meleği ölüm gününden önce kırılacak mı? O insanları öldürür. Bu demektir ki insanları ölüme göndermekten keyif alır. Bu nedenle daima onları kandırır, ölüme doğru baştan çıkarır. 197. Gerçekte kişi bir insanın kalbini kırmak için ona ölüm gününü hatırlatmalıdır. Çünkü kötü eğilim yalnızca şarap keyfinin ve gururunun olduğu yerde bulunur ve insanın şevki kırıldığı zaman ondan ayrılır ve onun üstünde olmaz. Bu nedenle kişi ona ölüm gününü hatırlatmalıdır ki böylece bedeni kırılacak ve kötü eğilim ondan ayrılacak. 198. İyi eğilim ışığın keyfine ihtiyaç duyar ve kötü eğilim şarabın, zinanın ve gururun keyfine ihtiyaç duyar. Bu nedenle insanın her zaman onu o büyük günden, hüküm gününden, hesap gününden dolayı öfkelendirmesi gerekir ki o gün kişiyi koruyan tek şey onun bu dünyada yaptığı iyi işler olduğu zamandır. Böylece o zaman da onu korurlar. İki melek ve Eleh, Toldot, İtsak. Bunlar İshak'ın nesilleridir. 170. Bir adamın gidişatı Yaradan'ı memnun ettiği zaman Yaradan onun düşmanlarının bile onunla barış yapmasını sağlar. Kişi için iki melek vardır. Onunla birleşmek için yukarının görevlileri bir tane sağ için bir tane de sol için. Ve onlar kişinin şahitleridir ve kişinin yaptığı her şeyde mevcut bulunurlar. Onların isimleri iyi eğilim ve kötü eğilimdir. 171. Bir kişi arınmak ve Yaradan'ın rızasında çaba göstermek için geldiği zaman ona bağlanmış olan o iyi eğilim çoktan kötü eğilime hakim olmuş ve onunla uzlaşmıştır ve kötü eğilim iyi eğilimin hizmetkarı haline gelmiştir. Ve kişi yozlaştığı zaman o kötü eğilim güçlenir ve iyi eğilimi alt eder. O kişi arınmak için geldiğinde birkaç güçlenmeyi alt etmesi gerekir ve iyi eğilim hakim olduğu zaman düşmanları da onunla barış yapar. Çünkü düşmanı olan kötü eğilim iyi eğilime teslim olur. Kişi Yaradan'ın rızası için ıslahı ile gittiği zaman düşmanları onunla barış yapar, yani kötü eğilim ve onun tarafından gelenlerin hepsi onunla barış yapar. Bütün kalbin ile teruma, bağış. 668. Kişi onu sevdiği zaman Yaradan sevgisini yalnızca kalbinden uyandırır. Çünkü kalp uyanmanın yeridir. Ona karşı sevgi uyandırmak için. 669. Bütün kalbin ile, İbranice'de kalp çift bet ile, yani iki kalp ile, ki onlar iki eğilimdir, iyi eğilim ve kötü eğilim. Her biri kalp diye adlandırılır. Biri iyi kalp ve diğeri kötü kalp. Bu nedenle bütün kalbin ile denmiştir ve bütün kalbin ile, tek bet ile denmemiştir. Çünkü bu iki taneye işaret eder. Bunlar da iyi eğilim ve kötü eğilimdir. 671. Kötü eğilim, kişi onunla Yaradan'ı nasıl sevebilir ki? Neticede kötü eğilim öyle bir iftira atar ki kişi Yaradan'ın işine yaklaşamaz. Dolayısıyla kişi onunla Yaradan'ı nasıl sevebilir? Ancak kötü eğilim ona teslim olduğunda ve kişi onu kırdığında Yaradan'ın işi daha önemlidir. Bu Yaradan sevgisidir. Zira kişi kötü eğilimi Yaradan'ın hizmetine nasıl getireceğini bilir. 672. Bu dini, yargı bilenler için sırdır. Yaradan'ın yukarıda ve aşağıda yaptığı her şey yalnızca onun ihtişamını göstermek içindir ve her şey ona hizmet etmek içindir. Ve efendisine iftira eden bir köleyi görmüş olan herkes iftiracı olur ki, böylece efendisinin isteği olan herhangi bir şeyde efendisinin isteğini yapmaz. Yaradan'ın isteği insanların her zaman ona hizmet etmesi ve gerçeğin yolundan yürümesidir ve onları büyük iyilikle ödüllendirmektir. Ve Yaradan'ın isteği bu olduğuna göre nasıl olur da kötü bir hizmetkar gelir ve efendisinin isteğini kötüler? İnsanları kötü yola döndürür ve doğru yoldan saptırır. İnsanları kötü yola döndürerek efendilerinin isteğini yapmamalarını sağlar. 673. Gerçekte tamamen efendisinin isteğini yapmaktadır. Çok sevdiği tek bir oğlu olan bir kral gibidir. Sevgisi yüzünden ona kötü bir kadından uzak durmasını emretti. Çünkü böyle bir kadının yanına yaklaşan kimse kralın sarayına girmeye layık değildir. Oğlu babasının isteğini sevgiyle yapmaya söz verdi. 675. Ve kralın evinde dışarıda güzel görünen ve güzel bir forma sahip bir fahişe vardı. Bir gün kral dedi ki, oğlumun bana karşı arzusunu görmek istiyorum. O fahişeyi çağırttı ve ona dedi ki, git ve oğlumu baştan çıkart. Bana karşı arzusunu görmek için. Fahişe kralın oğlunu takip etti ve ona sarılmaya ve onu öpmeye ve her türlü ayartma ile onu baştan çıkartmaya başladı. Eğer bu oğul temiz ve saf ise ve babasının emrini tutarsa onu geri çevirir, onu dinlemez ve kendinden uzaklaştırır. Sonra babası oğlundan memnundur ve onu sarayına getirir, ona hediyeler, ödüller ve büyük onur verir. Ve bu oğul için bütün bu iyiliklerden kim sebep oldu? O fahişe. 675. O fahişe bütün bunlardan bir övgü alır mı, almaz mı? Tabii ki her şekilde övgü alır. 1. Kralın emrini yerine getirdiği için. 2. O oğul için bütün bu iyiliklere, kralın ona karşı olan bütün sevgisine sebep olduğu için. Bu nedenle yazılmıştır ki ve gör o çok iyiydi. Bu iyiydi hayat meleğidir. Çok kötü eğilim olan ölüm meleğidir ve kesinlikle çok iyidir. Çünkü efendisinin emrini yerine getirir. Eğer o iftiracı olmasaydı haktan yana olanlar sonraki dünyada miras almaya yazgılı oldukları o yüce hazineleri miras alamazlardı. Yüksek bir dağ veya kıl kadar ince. Vay yeşil, Yakup oturdu. 240. Gelecekte haktan yana olanlar kötü eğilimi yüksek bir dağ gibi görecekler, hayret edecekler ve diyecekler ki nasıl oldu da böyle yüksek bir dağı ele geçirdik? Gelecekte aynı zamanda kötü olanlar kötü eğilimi kıl kadar ince görecekler ve hayret edecekler ve diyecekler ki nasıl oldu da bu kıl kadar ince ipi ele geçiremedik? Onlar ağlar ve bunlar ağlar ve yaradan bunları dünyadan söküp atacak ve gözleri önünde onları katledecek ve artık dünyayı yönetmeyecek. Sonra haktan yana olanlar görecekler ve mutlu olacaklar. yazıldığı üzere sadece haktan yana olanlar senin adına şükranlarımı sunacaklar. Eşeği sürmek, Pinhas 485. Şaday'ın yudu anlaşmanın harfidir. Şeytanın boynundaki zincirden bir halkadır, yani kötü eğilimdir. Bu böyledir çünkü Şaday'da şat ve yud, şet İbranice'de şeytan demektir, harfleri vardır. Hiç kimseye zarar vermeyecektir. Davut onun hakkında dedi ki, ruhumu kılıçtan, biricik olanımı köpekten kurtar. Zira kötü eğilim yılandır, köpektir, aslandır. Davut bunun hakkında dedi ki, inindeki bir aslan gibi bir saklanma yerinde pusuya yatar ve elçi onu ayı diye adlandırdı. Yazıldığı üzere, bana göre o beklemede yatan bir ayı, gizli yerlerdeki bir aslan gibidir. Vahşi hayvanlarla karşılaştırıldı, bütün av hayvanlarıyla karşılaştırıldı ve kötülükleri ölçüsünde her insanla karşılaştırıldı. Çünkü kişi kötülüğe göre aslan veya ayı gibi diye adlandırılır. 486. Kötü eğilim bir tanrıdır, bir yılandır ve üzerine ruhun yerleştirildiği anıran bir eşektir. Onun üstündeki sürücünün kötü olduğu bilinir bilinmez onun hakkında yazılmıştır ki ve sürücüsü geriye doğru düşer. Çünkü ondan düşen düşecektir. Bu nedenle Eyüp dedi ki, ben senden aşağı değilim. İbranice'de Nofel hem aşağı hem de düşmüş demektir. Ve onu süren haktan yana kişi onu Tifil'in kayışından bir düğümle bağlar. Tifil'in işareti Şaday'ın yudu, onun boynundaki halka, Tifil'in şini onun boynundaki zincirdir. 487. İlyas onunla cennete yükseldi, yazıldığı üzere. Ve İlyas bir kasırganın hortumunda cennete gitti. Onun içinde. Yaradan Eyüp'ün kasırgasının hortumundan cevapladı. Ve bu nedenle onun hakkında dediler ki, kim kahramandır? Kendi eğilimini fetheden. Bazısı ona sürücüsünü eziyet etmeyen bir eşek olur ve onlar daha da fazla uğraşanlardır. İbrahim'le ilgili olarak şöyle denmiş olmasının nedeni budur. Ve eşeğine semer vurdu. Ve Mesih hakkında şunun söylenmesi de bundandır. Fakir biri eşek sürüyor. Bu böyledir çünkü kötü eğilim insanlara zarar vermek ve onları saptırmak için gücünü sol çizgiden alır. Bu zamanlarda kötü olan solun gücünü sağ üzerine arındırır ve bununla kötü eğilimin kontrolü altına düşer ki bu kişinin günahının özüne göre pek çok isimle anılır. Ve bir tanesi kişiye günah işleten haksızlığın cinsine göre adlandırılır. Şaday'ın yudu, anlaşmanın işareti orta çizgidir. Orada kötü eğilimin bütün gücü olan solun garını azaltan Herik'in masahı vardır. Ve anlaşmayı koruyan, haktan yana olan onu öyle bir bağlar ki böylece o günah işleyemez. Bu boynundaki zincirin bir halkasını çıkartan ve onu yöneten kişiye benzer. Aynı zamanda Tefilinin şini de üç çizgiye işaret eder. Kötü eğilim onu ele geçirmesi ve kullanması için herkese verilir. Eğer birisi onu yenerse kötü eğilim sayesinde tam bir kusursuzluk gelir. Yazıldığı üzere bütün kalbin ile, yani her iki eğilimle, iyi eğilimle ve kötü eğilimle. Bundan çıkan sonuç şudur ki eğer biri ödüllendirilirse ve kötü eğilimini yönetirse o ödüllendirilmiş demektir. Kasırganın hortumu kötü eğilimdir ki onu yenmiş, üstüne binmiş ve cennete yükselmekle ödüllendirilmiş. Aynı zamanda yazılıdır ki kasırganın hortumunu yenmekle ödüllendirildiği için ve Yaradan Eyüp'ü kasırganın hortumundan cevapladı. Aynı zamanda yazılıdır ki kim kahramandır? Kendi eğilimini fetheden. Çünkü eğer onu fethederse tam bir kusursuzlukla ödüllendirilir. Onu kısmen fethetmekle ödüllendirilmiş olan için kötü eğilim üzerine bilinecek bir eşek haline gelir ve kötü eğilim ona asla tekrar acı vermez. Çünkü o önemli olanlarla birlikte mitzvotun, sevaplar, ışığını tutar ve sonra kötü eğilim onların eşeği haline gelir. Çünkü Homer'de madde Hamor'un eşek harfleri vardır. İbrahim hakkında yazılıdır ki ve o eşeğini eğerledi. Eşek süren bir fakir bir adam. Çünkü onlar onları kusursuzluğa götürsün diye kötü eğilimi onun üzerine binilecek bir eşek yapana kadar kötü eğilimi fethetmekle ödüllendirilmişlerdi. Korku. Korku ilk emir. Zohar kitabına giriş. 189. Başlangıçta Yaradan yarattı. Bu ilk mitsvadır, sevap. Bu mitsvaya Yaradan korkusu denir. Reşit, başlangıç denir. Yazıldığı üzere Yaradan korkusu öğretinin başlangıcıdır. Yaradan korkusu bilginin başlangıcıdır. Zira bu korku başlangıç diye adlandırılır. Ve inanca giden kapı budur. Ve tüm dünya bu misva üzerinde var olur. 190. Korku üç muhakeme ile yorumlanır. Bunlardan iki tanesinin belirli bir kökü yoktur. Ve bir tanesinin kökü korkudur. Yaradan'dan korkan bir adam vardır. Çocukları yaşayabilsin ve ölmesinler diye korkar veya bedensel cezalardan ya da parasal cezalardan korkar. Dolayısıyla her zaman ondan korkar. Bundan çıkan sonuç şudur ki Yaradan korkusundaki bu korku bir kök gibi yerleşmemiştir. Çünkü kendi menfaati köktür ve korku bunun sonucudur. Ve dünyadaki cezadan ve cehennemdeki cezadan korktuğu için Yaradan'dan korkan bir kişi vardır. Bu iki korku bu dünyadaki ve sonraki dünyadaki cezadan korku. Korkunun özü ve kökü değildir. 191. Gerçek korku kişi Yaradan'dan korktuğu zamandır. Çünkü o yücedir ve yönetendir. Tüm dünyaların özü ve kökü ve diğer her şey onunla karşılaştırıldığında bir hiçtir. Yaradan benim ışığım ve kurtuluşum. Kimden korkmalıyım? Bamidbar, çölde. 39. Yaradan benim ışığım ve kurtuluşum. Kimden korkmalıyım? Adem üst ışığa gözlerini diktiği ve Yaradan onun üstüne parladığı için o ne yukarıdakilerden ne de aşağıdakilerden korkar. Yazıldığı üzere ama sizin üzerinize Yaradan yükselecek ve onun şanı sizin üzerinizde görülecek. Yaradan benim hayatımın kalesidir. Yaradan bir kişiyi tuttuğu zaman o kişi dünyadaki hiçbir davacıdan korkmaz.